Medyascope gündemden herkese merhaba. Bugün 28 Temmuz 2021 Çarşamba. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 196 milyonu aştı. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 milyon 193 bini geçti. Aşılanma oranında ise hafiften bir kıpırdanma var. Dünya genelinde 4 milyar kadar yakın 3 milyar 99 milyon doz aşı uygulanmış durumda. Ülkemizdeki son durumda açıkçası salgının yayılımı açısından korkutucu. Ancak aşılanma konusunda Türkiye'de de yeniden bir ivme yakaladığımızı söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığı verilerine göre dün 246.648 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda 19.761 yeni vakaya rastlanmış. Yaşamını yitiren sayısı ise 51. Maalesef burada da 50'nin altına düşemiyor ki bir tek insan canı bile çok çok önemli sonuç olarak. İyileşen hasta sayısı 7108 olarak açıklanmış. Ben bunu biraz da aşının bağışıklığa yaptığı etkiye bağlıyorum. Ve Türkiye'de bugüne kadar 68.681.744 doz aşı uygulanmış. Yani Türkiye'de birinci doz aşı uygulanma oranı %64,38. Ancak yani hepimizin en kısa sürede aşı olmamız ve aşılarımızı ikinci dozları da olmamız gerekiyor. Çünkü hastalığın çaresi, salgının çaresi kim ne derse desin eğer bilime güveniyorsak, eğer bu sağlık insanlarına güveniyorsak aşı olmak. Eğer bu aşılar bu kadar tehlikeli olsaydı, bu aşı karşıtlarının söylediği şekilde bir sistem olsaydı, bu aşılar başka amaçlarla yapılıyor olsaydı dünya üzerindeki milyonlarca sağlık uzmanı, milyonlarca doktor, milyonlarca hemşire bu aşıyı olmazdı. Eğer böyle bir aşı sonucu sağlık problemi yaşayacağını düşünen varsa önce sağlık çalışanlarına baksın. Eğer sağlık çalışanlarına güvenmiyorsanız da bence ilaç dahi kullanmayın. Evet, koronavirüs salgınının tek etkisi tabii ki sağlık alanında olmadığı kapanmalar sonucu dünya genelinde çok büyük bir ekonomik buhrandan dönüldü. Ve bu ekonomik buhranı IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşlar da devamlı analiz ediyorlar ve sonuçlarına bakıyorlar. Biz de her çarşamba olduğu gibi ekonomi konuşmak üzere Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Harun Öztürkler'le birlikteyiz. Hocam günaydın.
Günaydın Tamer Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Hocam isterseniz IMF'in yeni güncellediği 2021 Dünya Ekonomik Raporu'yla başlayalım. Ben önce hemen size kısaca gözlemimi aktarayım. Doğru mu düşünüyorum, yanlış mı? Siz değerlendirirsiniz. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınının en yüksek olduğu zaman da ekonomik verileri takip etmek, sonuçlarını belirlemek çok zordu. Parametreler şaşmıştı bir anlamda ve İlk önce IMF ve benzeri kurumlar çok kötümser raporlar yayınladılar. Arkasından devletlerin yardımları geldi ve bu yardımların sonunda dünyada özellikle borsalarda ciddi bir bahar havası yaşandı. Bu bahar havası yaşanırken yine IMF ve benzeri kurumlar raporlarında bu sefer de çok iyimser tablolar çizmeye başlamışlardı. Bu son raporda sanki artık ayaklar yere basmaya başlamış, veriler daha doğru gelir hale gelmiş ve bu sayede de IMF ve benzeri kuruluşların raporları sanki daha gerçekçi olmaya başlamış gibi düşünüyorum ben. Siz nasıl karşılıyorsunuz bunu?
Tamer Bey, bütün tespitleriniz kesinlikle doğru. Önce IMF'in uluslararası para fonu olduğunu, açılımının, onu bir hatırlayalım. Bu değerlendirmede, bu en son raporda ilginç bir şekilde birkaç önemli gerçekten husus var ama enflasyonla ilgili kafaların karışık olduğu, bunu hemen girişte söyleyelim. Gerçekten söyledikleriniz doğru. Önce bir kere büyük kapanma diye adlandırıldı. Büyük buhrana atfen 1929'daki. Sonra dediğiniz gibi yine finansal piyasalarla reel piyasalar önemli ölçüde birbirlerinden ayrıştı. Çok ciddi bir hizmet sektörü başta olmak üzere reel sektörde ciddi bir tırnak içerisinde söylüyorum. Çöküş yaşanırken finansal piyasalarda da çok hızlı bir yükseliş ortaya çıktı ve bu da aslında zenginleri çok amiyane tabiriyle kat be kat zengin yaparken fakirleri de daha fakirleştirdi. Özellikle bu durum, bunun etkilerini önümüzdeki yıllarda daha derin şekilde görebileceğiz Tamer Bey. servet dağılımını hem küresel anlamda hem de yani gelişmiş ülkeler başta olmak üzere ama bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde de servet dağılımını ciddi şekilde bozdu. Bunun ekonomilerde sermaye birikimi, istihdam yaratma, teknolojik gelişme, piyasalarda konsantrasyon gibi her birisi aslında çok derin birer konu, ciddi sorunları olacak. Bunları önümüzdeki dönemde konuşmak gerekiyor. Bu en son raporda, onun da altını sizce birazcık açıklayacağım, enflasyonla ilgili bir şey var. Kafa karışıklığı olduğu belli. Enflasyonun gelişimini doğrusu IMF de, tek tek ülke merkez bankaları da birçok ülkede şey yapamıyor, doğru değerlendiremiyor, onu hesaplayamıyor. Öngörüler mutlaka şu ya da bu şekilde sapmalı hale gelmeye başladı. Ama en önemli tespit bu en son raporda iki tane unsur. Siz altını çizdiniz. Bir tanesi aşıya erişim, en önemli unsur o. İkincisi de bu işte açıklanan teşvik paketleri ve teşvik paketlerinin içerikleri tabii. İşte ABD mesela doğrudan hane halklarına ve firmalara ve Avrupa Birliği de doğrudan teşvikler sağlarken biz biliyorsunuz bizim gibi ülkeler farklı yollar benimsediler. Mesela biz inşaat sektörünü önceledik. Bu şey iki unsur ekonomik büyümeyi ciddi şekilde küresel anlamda gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında ayrıştırdı. Bu çerçevede mesela yeni belki bir isimlendirme de ortaya çıkar yakında. Brezilya, Macaristan, Meksika ve Türkiye büyüme şeyleri, reel büyüme, reel sektörler yeteri kadar gelişemediği için de para politikalarını birazcık şey olarak aslında o fiyat baskılarından dolayı para politikalarını sıkılaştırma gereği duydular. Bu da aslında büyümeyi belli ölçüde kısan faktörler. Şey için Türkiye için başlayalım, hemen söyleyelim. Çok az da olsa bir şey var. Aşağı yönlü revizyon var bu yıl için. %6'dan %5.8'e. Ama ben her iki rakamın da doğru olmadığını, bu yıl Türkiye ekonomisinin bu iki rakamın üstünde, yani %6'ın üzerinde büyüyeceğini öngörüyorum. Onun önündeki programlarda yeniden konuşuruz. Ama 2022 yılı için de o tespitin doğru olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bu sefer bu yıl için olumlu olan o baz etkisinin önümüzdeki yıl ciddi bir şekilde tersine döneceğini ve gerçekten %3'ler civarında, belki %2,5'lar civarında büyüyebileceğimiz, yani büyüme yönüyle önümüzdeki yılın Türkiye ekonomisi için 2022'nin daha sıkıntılı olacağını öngörebiliriz. Onun gerekçelerini konuşabiliriz. Küresel anlamda bu yıl için bir değişiklik yapılmadı. %6 büyüme öngörülüyor ama önümüzdeki yıl büyüme tahmini, küresel ekonominin büyüme oranının da ortalama olarak, yani uzun dönem büyüme oranının %4'ler civarında olduğunu da hatırlayalım. Önümüzdeki yıl için %4.9'a revize edildi olumlu biçimde. Gelişmiş ülkeler için bu yıl 5.1'den 5.6'ya revize edildi. Orada çok ciddi bir şey var. Söylenen 4,5 trilyon civarında bir teşvik paketinden söz ediliyordu ama çok daha büyük teşvikler var. Uzun dönemli, özellikle ABD'deki teşviklere dikkate aldığımız zaman. Ama gelişmekte olan ülkeler için şeyi, büyüme oranını aşağıya doğru revize etti. 6.7'den 6.3'e revize etti. Az önce enflasyonla ilgili bir kafa karışıklığı olduğunu söylemiştim. Orada bir temel tespit yapılıyor. Ona katılmak mümkün. Gıda temelli, gıda enflasyonu temelli ciddi enflasyonist baskılar özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşanacak. Bu üstelik sadece bu yıla özgü de değil, giderek de bu problem derinleşecek. Bunun iklimle de önemli şeyi var, ilişkisi var. Ama aynı zamanda nüfus baskısı ve başka unsurlar da var. Mesela bizim gibi ülkelerde göç unsuru da var. Afganistan'da nasıl bir gelişme ortaya çıkacak? Onun Asya'daki sonuçları nasıl olacak? Hindistan'daki bu işte pandemi sorunu nasıl çözülecek? Bunları şey yapmak lazım, yani beraber değerlendirmek lazım enflasyonla ilgili olarak. Ama şu tespiti doğru, Tamer Bey deniyor ki belirsizlik devam ettikçe gerçekten fiyatlama davranışı içerisine giren temel parametrelerden bir tanesi, bütün ekonomik karar bilimleri için bu böyledir. Belirsizlik unsuru devam ettikçe enflasyonist baskı devam edecek. Şimdi ülke ve ülke grupları bağlamında hızlı bir şekilde bakarsak eğer, ABD çok önemli, her şeyde programı tekrarlıyoruz. Küresel ekonominin 1/4 büyüklüğünde. Orada bu yıl 6.4'ten 7'ye revize ediyor büyümeyi. Ama şeyler var, yani ABD ekonomisiyle ilişkili de biraz sonra belki daha çok açma şansımız olacak ama çelişkili bir takım gelişmeler var ama %7 olarak öngörüyor şeyi bu yıl için. Önümüzdeki yıl içinde 3.5'ten 4.9 gibi bir şeye yükseltiyor büyüme rakamını ABD için. ABD'nin uzun dönem büyüme ortalamasının %2 civarında olduğunu düşündüğümüzde, onu dikkate aldığımızda böylesine bir büyüme oranı, ben hep ABD'deki enflasyon tartışmaları dikkate alındığında bu sürecin geçici olduğu taraftayım ama böyle bir büyüme önümüzdeki yıla devam ederse bu sefer ABD'de enflasyonist baskı gündeme gelecek ve bu buradan işte yeniden hem bir kere şeyi o finansal genişleme ortadan kalkacak ve faiz artırımına gidecek ve bu bizim gibi ekonomiler için ve küresel ekonominin önümüzdeki birkaç yılı için ciddi sorunlar oluşturmaya başlayacak. Avro bölgesine geldiğimizde, Euro bölgesine, orada bu yıl için yukarı yönlü bir revizyon var. Az da olsa 4.6. Yine ben ABD'ye benzer biçimde Tamer Bey orada da önümüzdeki yıl için ciddi bir büyüme öngörüyor. 3.8'den 0.5 puan gibi bir şey var, pozitif bir revizyon var. 4.3'e yükseltiyor. Bu sefer dönüp gerçekten Avrupa Merkez Bankası'nın öngörülerine de bunu kıyaslamak lazım. Çünkü ısrarla Lagarde başta olmak üzere Avrupa Merkez Bankası yöneticileri büyümenin toparlamanın Avrupa Birliği'nde zaman alacağını söylüyor ve o yüzden de bu parasal genişleme ile ilişkin politikaları sürdüreceklerini söylüyor. Eğer şeyde Avro bölgesi de 4.3 gibi büyüyecekse orada da yine belki işte yeniden o %2 hedefini aşan bir enflasyon süreç ortaya çıkabilir. Almanya dünyanın en büyük 5. ekonomisi, Avrupa Birliği'nin motoru, 3.6'dan 4.1'e revize ediliyor. 2. en büyük ekonomide de Fransa'da da şey var. Bu yıl için değiştirmiyor 5.8 ama önümüzdeki yıl için orada yine 4.2 gibi uzun dönem büyüme oranının önemli ölçüde üstünde bir şey öngörüyor. İngiltere şeyden ayrıldı. Oraya bir ayrı parantez açmak değerler var İngiltere'ye. Hem bizim önemli dış ticaret ortaklarımızdan bir tanesi, hem de bütün iktisatçılar sanıyorum Brexit süreci sonrasında İngiltere'deki ekonomik gelişmeleri çok merak ediyor. Çok ciddi bir bu yıl için büyümede şey öngörüsü var, artış öngörüsü var. 5.3'ten 7'ye revize edildi. Sizin şeyde de var, ekranda da var. Ama bunun da yine büyük ölçüde İngiltere en çok etkilenen, olumsuz etkilenen ekonomiden bir tanesiydi pandemiden. Onun önemli bir baz etkisi olduğunu hatırlamakta yarar var. 2022'de daha normale dönüş var, 5.1'den 4.8'e, ama yine bu bile yani İngiltere ekonomisinin uzun dönem büyüme oranının önemli ölçüde üstünde. Çin'de 8.4'ten büyüme 8.1'e revize ediliyor. Çin'de de artık Tamer Bey uzun dönem büyümenin en azından önümüzdeki 5 yıl için, geçen 5 yılda dikkate aldığımızda %6 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıl şeye dönüyor, Çin'de o büyüme oranlarına dönüyor. 5.6'den 5.7'ye revize edildi ama yani o bizim bildiğimiz %6 büyüyen bir Çin ekonomisi. Ama esas sıkıntının Hindistan'da olduğunu ve doğrusu bu raporda Hindistan'la ilgili şeyin bilgilerin oradaki pandemi süreciyle ilgili nasıl gelişecek gerçekten kimsenin yeteri kadar bilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Önemli ölçüde aşağı bir revizyon var ama bunun da yine çok katı varsayımlar altında yapıldığını söylemekte yarar var. Yani Hindistan ekonomisiyle ilgili, Hindistan'ın her olup biteceğiyle ilgili daha dikkatli pandemi temelli analizlere ihtiyaç var. 9.5'e çekiliyor 12.5'ten. Önümüzdeki yıl için ise yükseltiliyor. Bu Hindistan ekonomisinin bu şekilde büyüyebileceği ciddi şekilde kuşkulu. Bunun da aslında Asya ekonomileri ve oradan yine küresel ekonomilerle ilgili önemli sonuçlar olacağını söylemekte yarar var. Bizim için önemli başka ülke dikkatinize getirmek istediğim Rusya elbette. Bu yıl 3.8 büyümesi öngörülüyor. Düzeltiyorum, 3.8'den 4.4'e daha hızlı büyümesi öngörülüyor. Ama orada da enflasyonist bir şey var. 6.5 gibi bir enflasyon baskısı var. Hatta Rusya Merkez Bankası da faiz oranını artırdı. Son birkaç ay içerisinde 225 baz puan gibi bir artışa gitti. Bugün de aslında faiz oranıyla enflasyon oranı birbirlerine eşit. Yani aslında sıfır reel faiz var. Rusya Merkez Bankası faiz oranını önümüzdeki aylarda tekrar artırabilir. Yani bu şey öngörüsü belki gerçekleşmeyebilir. Yani ilk öngörü 3.8 öngörüsü daha yakın bir öngörü olabilir diye düşünüyorum. IMF şeyle ilgili son nokta aslında baş ekonomist Gopinath'ın bir şeyinde vardı. Blog yazısında vardı Tamer Bey. Bu kişi başına gelirle ilgili. Onu atladık çoğumuz. Gelişmiş ülkelerde kişi başına gelir %2.8. Gelişmek olan ülkelerde %6.3 azalıyor. Yani esas dönüp buna bakmak lazım. Yani kişi başına gelirini nasıl etkiledi? Ve elbette bu rakam da ortalama bir rakam. Bunu da gelir dağılımıyla birlikte değerlendirmekte yarar var.
Hocam burada şunu sormak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman Çin ekonomisi hariç bütün ekonomiler 2020'de ciddi oranda küçülmüşler GDP anlamında. Ancak büyüme rakamlarına baktığımızda 2022'de bile topladığımızda iki dönemdeki artışı yanlış hesaplıyor olabilirim tabii. Aslında dünya ekonomisi 2020 şartlarına 2022'de bile dönememiş olacak. Bunun sosyal ve ekonomik etkileri sizce nasıl olacak?
Doğru söylüyorsunuz Tamer Bey. 2019 yani pandemi öncesi düzeyine. Şimdi düşünün Türkiye'de işte 12 binler civarındaki bir şeyden kişi başına gelirlerden 8 bin kadar gerilemiş olduk. Bu dolar cinsinden 1/3 kayıp anlamına geliyor. Yani bu kişi başına gelirin ortalama olduğunun altını çizmekte yarar var. Tekrar söylemekte yarar var. Ama bu yönüyle baktığımızda bile işte %10'luk bir küçülme için gelişmekte olan ülkeler için %10'a yakın. %6.3 var ama öngörüsü var ama sizin söylediğiniz birikimi olarak hesapladığımız zaman %10'u aşan bir olacak. Kişi başına gelirde daralma olacak. Ama bunun ötesinde esas sorun az önce de söylemiştim değerlendirmenin başında servet dağılımı bu finansal sektörle Tamer Bey reel sektörün ayrışmış olması gelir dağılımından ziyade gelir dağılımı bozuldu ciddi şekilde işlerini kaybetmeyenlerle kaybedenler mesela ve uzunca süre iş bulamayacak olanlar yeniden nitelik kazandırılması gereken yığınla insan olacak. Ama onun yanında bir de ciddi bir servet dağılımı etkisi ortaya çıktı. Servet dağılımının bozulmasının kritik sonuçları var. Uzun dönem makroekonomik büyüme ve gelişme için Tamer Bey. Onun sebebi de tasarruf davranışı bozulmuş oluyor. servet dağılımı bozukluğu arttıkça tasarruf eğilimi, yani ortalama tasarruf oranları azalıyor ve buradan sermaye birikimi önemli ölçüde düşüyor. Sermaye birikiminin düşmesi de yatırımın az olması demek, istihdamın az olması demek, işte yeniliğin az olması demek, araştırma geliştirmeye, sağlığa, eğitime ayrılacak kaynakların az olması demek. Hem ulusal anlamda hem de küresel anlamda şeyde uzun dönemde bu ekonomik refah için, büyüme için, ekonomik refah için ciddi olumsuz gelişmeler anlamına geliyor.
Hocam diğer taraftan bugün Amerikan Merkez Bankası guvernörleri toplanacak ve Türkiye saatiyle aşağı yukarı 9'da akşam 21'de FED yeni faiz kararını açıklayacak. Amerika Birleşik Devletleri son dönemde sizle hep konuştuğumuz şekilde bir enflasyon sorunu yaşıyor. Ancak enflasyon sorunu tabii ki bizdeki gibi değil. Üstüne üstlük bunun geçici olduğu da tahmin ediliyor. Ancak yine de Amerikan Merkez Bankası bu konuda taviz vereceği benzemiyor. Amerikan Merkez Bankası'nın bu akşam alacağı karar sizce ne olacak? Ve bu kararın sonuçları ülkemiz ve diğer ekonomiler için nasıl olacak?
Tamer Bey, birkaç tane çelişkili durum var. Az önce söylemiştim, tekrarlayayım onu. Mesela PMI rakamları var şimdi elimizde. Bu satın alma yöneticileri endeksi. Haziran ayında 62.1'den Temmuz'da 63.1'e yükseldi. Yani çok ciddi bir şey var. İmalat sanayinde toparlanma var. 50'nin üzerinde olması demek bu endeksin o sektörde ekonomik faaliyetin canlı olduğu. Bu, üstelik de bu rakam bize o canlılığın da arttığı anlamına geliyor. Ama öteki taraftan da iş gücü piyasasına baktığımızda da başka bir şey ortaya çıkıyor. Şu anda ki işsizlik oranı %6. Elbette bizim gibi ülkelerle kıyaslandığı zaman belki ihmal edilebilir düzeyde bir rakam ama bu hala ABD ekonomisinin pandemi öncesine göre %70 oranında daha yüksek bir şey anlamına geliyor. İşsizlik oranı anlamına geliyor. Dolayısıyla bu ikisini birlikte değerlendirmek lazım. Benim ısrarla ABD ekonomisiyle ilgili vurguladığım bir husus var Tamer Bey. O da ABD'de enflasyonist sürecin daha çok ücret baskısından kaynaklandı. ABD ekonomisini Avrupa ekonomisinden ayıran temel unsurlardan bir tanesi Tamer Bey, ücret sözleşmelerinin uzunluğuyla ilgilidir. Daha kurumsal yapılar olduğu için Avrupa Birliği ekonomilerinde ücret sözleşmeleri daha uzundur ve dolayısıyla da ücretlerin değişme hem hızı düşüktür hem de aralığı hem yüklüğü hem de aralığı düşüktür. Ama ABD ekonomisi öyle değil. ABD ekonomisinde gerçekten tırnak içerisinde söylüyorum informal bir şeyden, iş gücü piyasasından söz edebiliriz. Çok kısa dönemli sözleşmelerin olduğu. Bu ücretlerin çok hızlı şekilde yenilenebildiğini, ücret sözleşmelerinin ve ücretlerdeki değişim oranının çok varyasyonun çok yüksek olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla da iş gücü piyasası sıkılaştığında, yani istihdam arttığında, işsizlik oranı azaldığında ücretler hızlı bir şekilde artabiliyor ve buradan bir enflasyon süreç ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bir durum yok ABD ekonomisinde. Evet, çeşitli hizmetlerle ilgili alt sektörlerde, o bizde de gündeme getiriliyor sıklıkla, işverenler işçi bulmakta zorluk çekiyor diye. Ama dediğim gibi hizmetler sektöründe, özellikle temas gerektiren hizmetler sektöründe ihmal edilebilir bir şey, büyüklükten söz ediyoruz. Bütün Amerika'da iş gücü piyasası bağlamında baktığımız zaman hala ciddi bir şey var orada. İş gücü arz fazlası var, işsizlik var. Bir de verimlilik artışı şeyin üstünde gidiyor. Dolayısıyla iki tane şey var bu yönüyle ABD ekonomisinde. Ama hala şeyi de hatırlarsak, ABD Merkez Bankası'nın yasayla verilmiş görevini hatırlarsak, sadece fiyat istikrarı değil orada, istihdam da var, maksimum istihdam hedefi de var. Ve mevcut Fed yönetiminin de bu maksimum istihdam hedefini öncelediğini de söyleyeyim, onu da biliyoruz. Buradan yola çıkarak bir şey, ABD ekonomisinde bir şey beklemiyorum ben. Yani Fed'in önemli bir para politikası değişikliğine gideceğini beklemiyorum. Ama önümüzdeki aylarla ilgili bir değişiklik ortaya çıkacaksa da onun şey bağlamında olacağını, önce bu varlık satın almaları bağlamında olacağını, işte aylık 120 milyar dolarlık varlık satın alıyor ABD ekonomisi, Fed şu anda. Önce bunu azaltmakla, ama bundan da önemlisi bunun belki bileşenlerini değiştirerek bu politika değişikliğine başlayacağını söyleyebiliriz. Ama bunun da zaman alacağını altını çizmekte yarar var.
Hocam, diğer yandan Türkiye'de de bugün enflasyon raporu açıklanacak. Ve sektörel güven endekslerini Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Temmuz ayında Türkiye'de kısıtlamalar kaldırıldı. Ve bugün Temmuz'un sonuna gelirken sektörel güven endekslerinde ciddi bir artış görüyoruz. Bu artış salgındaki vaka sayısının artışıyla birlikte tekrar düşer mi? Yoksa Türkiye'de sektörler artık yeniden kendilerine güvenip ekonominin yoluna gireceğini mi düşünüyorlar?
Şimdi bir kere bu sektörel güven endeksleri şeyi kapsıyor Tamer Bey. Hizmetleri kapsıyor, perakendeyi kapsıyor ve inşaatı kapsıyor. Şey iyi değil yani, reel sektör henüz yok burada. 100'ün üzerinde bütün endeks değerleri ve artıyor. Bu önemli. Pozitif bir şey olarak bunu aklımıza tutmakta yarar var. Ama şeye bakıyorum, şimdi endeks alt endeksi oluşturan alt endekslere bakıyorum. Mesela hizmetler sektörü için esas artışın son 3 aydaki iş durumu ve taleple ilgili olduğunu hizmetlerde. Hizmetlerde de önemli baz etkisi olduğunu ve pandemiden en çok etkilenen sektör olduğunu da aklımıza tutalım. Orada az önce söyledim, yani son 3 ayla ilgili alt endekse çok ciddi katkı yapmış. Gelecek 3 ayla ilgili olarak endeks, evet, 121.8 gerçekten hizmetler sektöründe önemli bir şey var. Aktivitede canlanma olduğunu söyleyelim ama geçen aya göre önemli bir değişiklik yok. Bir de burada turizmin, geçen hafta belli ölçüde konuşmuştuk, olumlu etkisini, özellikle de turizmin o geri bağlantı etkisini, bu bayram ekonomisini, tatil ekonomisini de nin etkisini de aklımıza tutalım. Perakende de şey de önümüzdeki 3 ayla ilgili olarak önemli bir şey var. Artış var, 129.6 gibi bir değer. Burada da şunun altını çizmekte yarar var. Bu hemen açılma sürecinin sonundaki şey değeri, endeks değeri, siz açılışta da vurguladınız. Gerçekten aşılamada ciddi sıkıntı yaşıyoruz biz. Vaka sayıları da 20 bine dayandı. Yani burada belki işte ekonomik politik bir değerlendirme yapmak lazım. Bence hükümet, Sağlık Bakanlığı bu konuda ricacı olmak yerine düzenleme yapmalı ve yaptırma gitmeli. Biz hala iki doz aşısına olan şey oranı Türkiye'de %30'un altında. Ama işte bu açılma sürecinin şeyi, bu perakende de beklentiyi olumlu etkilediğini söyleyelim. Şey için, inşaat için ayrı bir parantez açmakta yarar var Tamer Bey. İnşaatın mevsimsel olarak en aslında canlı olması gerektiği şeylerdeyiz, biz aylardayız. Ama hala endeks değeri maalesef 100'ün altında. Evet, orada bir kıpırdanma var ama şey, yani 100'ün altında olması demek hala orada güvensizlik var. Ve özellikle de önümüzdeki 3 ayla ilgili istihdam beklentisi endeksinin 100'ün altında olması inşaat sektörünün bu yılın sonuna doğru da sıkıntı olacağı anlamına geliyor ve oradan yeni taleplerin yükseleceğini söyleyebiliriz. Bu şeyle ilgili, bizim enflasyon raporuyla ilgili de şey var, biliyorsunuz, piyasa katılımcıları anketi var, Merkez Bankası'nın yaptığı. Şimdi orada ilginç bir husus var Tamer Bey. Hem yıl sonu için enflasyon beklentisi, hem 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi, daha da önemlisi 24 ay sonrası için enflasyon beklentisi rakamları var. Bir kere yıl sonu için 14.46'dan 15.61'e yükselmiş durumda. Bu tabii ki şeyi ifade ediyor, ortalama değeri ifade ediyor. Bunun üstünde 56 katılımcısı var. Şimdi Merkez Bankası'nın kendi şeyinin %12 civarında olduğunu hatırlarsak, bir kere bu şeyin, yani bu raporda, enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın da enflasyon şeyini, beklentisi değerini revize etmesi gerekiyor. 12 ay sonra için bile işte 12.12'den şeye yükseliyor, 12.62'ye. Yani biz bir yıl sonra bile hala bugün Merkez Bankası'nın bu yıl sonu için beklediği enflasyonun üstünde bir enflasyon beklentisiyle karşı karşıyayız bu katılımcı anketinde. 24 ay sonra içinde hala iki dijitli bir enflasyon şeyi var. Yani bu şu anlama gelir esasında. Merkez Bankası'nın o birimindeki işte bu çalışmaların sonucunda bizim önümüzdeki iki yıl boyunca iki dijitli enflasyon sorunumuz var. O yüzden yani bu şey toplantısı, faiz toplantısı değil ama şeydeki Ağustos ayı toplantısında bence ya özellikle bu soru cevap kısmı çok kritik olacak. Orada şeyle ilgili işte söylemle ilgili ne tür şeyler olacağı, değişiklikler olacağına bakmak lazım ama bence piyasada 200 baz puanlık bir faiz artışı beklentisi ortaya çıkacak diye düşünüyorum.
Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Harun Öztürkler. Çok teşekkürler hocam.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler hocam. Evet, gelelim hava durumuna yurt genelinde. Sıcak hava dalgası devam ediyor ve bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklara baktığımızda İstanbul 33, İzmir 38, Antalya 40, Ankara 33, Trabzon 29, Erzurum 29 ve Diyarbakır 39 derece. Ancak bugün Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor yine. Üstüne üstlük yine sel riski var. Türkiye'de durum iklim krizi açısından çok parlak değil aslında ama çok sıcak yaz günlerinde de çok dikkatli olmak gerekiyor herhalde. Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.